Merhabalar, Bir Kitap, Bir Film, Bir Şey podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Eylül Görmüş, karşımda Tuğçe Arslan Uçar var. Sizlere Atina'dan sesleniyoruz. Mesela şu an arkada kilise çanları çalmakta. Duyuluyorsa af buyurun, koşullarımız tatil koşullarında birazcık sıkıntılı. Ama bir pazar sabahı saat 8'de bu podcast'i kaydetmek üzere karşınızdayız. Umuyoruz hakkını verdiğimiz bir bölüm olur. Bu bölümde başlıkta gördüğünüz üzere yaratıcılık üzerine konuşacağız. Bölümün sponsorunun, destekçisinin her zaman olduğu gibi diyeceğim artık. Çok zaman oldu çünkü. Yine çok sevgili Doku Klinik olduğunu da belirtelim. Evet, sözü Tuğçe'ye devretmeden önce biraz bir şeyler söyleyerek başlamak istiyorum. Yaratıcılık aslında son zamanlarda çok üzerine konuşulan, tartışılan bir mesele. Özellikle bu yapay zeka meselesi ekseninde, yani ne olacak şimdi yaratıcılığa ya da yaratıcılığı şu anda nasıl tanımlamalıyız diye bir yönüyle tartışıyoruz. Bir taraftan da hepimizin üzerinde bir tür yaratma baskısı olduğunu düşünüyorum ben içinde yaşadığımız çağda. Çünkü yaratmanın araçları çok tabana yayıldı. Mesela content creator diye bir laf var. İçerik üretici diye biz çeviriyoruz onu ama aslında İngilizce'de bayağı yaratmakla kullanılıyor. Dolayısıyla elinde bir telefonu olan herkes bir şeyler yaratabilir hale geldi. Ama yaratmanın bu kadar yaygınlaşması ve kolaylaşması o içeriklerin, üretilenlerin, eserlerin neyse özgünlüğünü de birazcık baltalıyor gibi birbirine benzer şeyler yaratır olduk. Belki buradan başlayabiliriz. Yani günümüzde yaratıcılık nereye doğru gitmekte? Tuğçe, sen bu konuda özellikle böyle bir yaratıcı işlerle ilgilenen biri olarak kendini yaratıcı buluyor musun? Öyle sorayım, böyle başlayabiliriz bence.
Belki yaratıcılık kelimesine bakarak başlamak lazım burada. Çünkü bence bu yaratıcılık baskısı kelimenin aslında içini boşalttı. Çünkü baktığımızda yaratmak kelimesini, yaratıcıyı, bu arada bu bizde çok tartışılan bir kavramdır biliyorsun yani. Özellikle İslam dininde
yaratmak Allah ama kelimenin kullanılmasına hoşlanmaz.
Evet.
İnançlı insanlar.
Ben lisede felsefe dersinde çok tartışmasını yaşamıştım. Evet. Yaratmak kelimesini bu şekilde kullandığım için, yani insana bahşettiğim için büyük tartışmalar çıktığını çok net hatırlıyorum. Ama tabii biz bugün biraz daha yani var edebilme yeteneğinin geniş açısından alacağız ve tabii ki böyle kullanacağız. Kelimenin içini boşaltmak derken şunu kastediyorum aslında. Bu denli her şeyin yaratıcısı olan bir çağda yaratıcı olmak gerçekten mümkün müdür? Aslında baktığımızda var edebilme yeteneği, yani yaratıcı bir şey var edebilme yeteneği. Bu yoktan var etmek teknik olarak ne kadar mümkün? Yani bir fiziksel bir şey olmayan bir şeyi var etmek ne kadar mümkün? Ama bunun dışında bir şeyi dönüştürmek de aslında tabii yaratıcılığı sağlayan şey. Yani buradaki yaratıcılık bence bir sanat eserini yaratmak olabilir. Kendi kendini yeniden yaratmak olabilir. Ki bu aslında hepimizin yaptığı bir şey. Ya da bir çocuk yaratmak, yani doğurarak yaratmak da olabilir. Doğurmadan yaratmak da olabilir bence. Yani böyle bir boş bir şeyi yeniden inşa etmek gibi. Bu yüzden ben şöyle düşünüyorum. Yaratmak varoluşsal bir şeydir. Ve aslında herkesin içinde biraz yaratıcılık vardır. Çünkü insan ancak bu şekilde yaşayabilir. Bu genlerini başka birine aktararak da olabilir. Geriye hatırlanmanı sağlayacak bir şey bırakmak da olabilir. Ya da ise kendiliğinden tamamen yaşam zaten böyle bir süreçten geçiriyor. Yani bizim değerlerimizi yaratan şey de aslında yaratıcılıktan kaynaklanıyor. O yüzden böyle bu senin işaret ettiğin gibi işte bir şeyi create etmek, creator olmak üzerine bu denli çok yaratıcılık üzerine konuştuğumuzda aslında o şeyin içini boşaltıyoruz ve benim buna bir itirazım var.
Evet, konuşmayalım o zaman. Bölümü burada kesiyoruz çünkü içini boşaltıyormuşuz Tuğçe Hanım'dan gelen itirazla. Evet. Şöyle, şimdi şu söylediğin şeye ben takılıyorum. Ben yaratıcılığın bütün derdinin aslında ölümsüzlük olduğunu düşünüyorum. Yani bir şey yaratan insan iz bırakmak istiyor ve o iz bırakma arzusunun ardında da ölümsüzlük. Dolayısıyla aslında çok egosentrik bir şeyden bahsediyoruz. Büyük sanatçıların, gerçekten büyük yaratıcıların çoğunun ciddi egolu insanlar olmaları da bence bu anlamda tesadüfi değil. Dünyada böyle bir geride bir şey, büyük bir şey bırakma arzusuyla tetiklenen bir şey. Ve aslında tabii ki işte bu özgünlük meselesi, yani şöyle bir şey. Yaratıcılık bence çok tekinsiz bir tarafı da olan bir şey. Çünkü yeni bir şey yaratmak, sen çok eksenini genişlettin. Ben mesela çocuk yaratmak falan, oralara gitmemişti aklım. Ben şu an biraz daha böyle eser bırakmak, yani yeni bir şey yapmak üzerinden gidiyorum. Bu özgün bir şey bırakma ihtiyacının ardında çünkü kesinlikle çok büyük bir ego var bence. Ve dediğim gibi tekinsiz bir şey çünkü yeni bir şey yapıyorsun. Yani şunu şey yapmak lazım. Gerçek yaratıcı süreçlerin ürkütücü, rahatsız edici bir tarafı vardır yapan kişi için. Çünkü hem bilinmeyen bir alana giriyorsunuz hem de her tür yaratıcılık insanın kendisinin bir kısmını fahş etmesiyle mümkün oluyor. Yani yarattığımız şey sıfırdan yaratıyoruz evet ama o sıfıra kendimizden bir şey katarak yaratıyoruz. Dolayısıyla bir çıplaklık gerektiren bir şey bence gerçek yaratıcılık ve kendini gizleyerek, örterek, kapatarak, göstermeyerek çok yapılabilecek bir şey değil gibime geliyor. Kendinden bir şey koyarak o şeyi dönüştürüyorsun eğer dönüştürmek yaratıcılıksa. Senin itirazına gelince buna katılıyorum. Yani bu biraz içinin boşaltıldığı meselesine. Ama bir tarafıyla da dediğim gibi yani bu çağda bu kadar elimizde araç varken aksi de mümkün mü? Ya da başka bir belki de dil olmakta olana adapte olmakta güçlük çekiyor olabilir. Belki yaratmanın yerine bir sözcük icat edilecek yani sıfırdan yaratmak olmayan ama başka bir şey de şimdikiler gibi işte kopyalamak ya da işte o ikisinin arasında bir sözcük bulunması gerekecek belki de. Bilmiyorum. Aklıma gelenler böyle.
Burada gülümsedim. Yansıdı mı bilmiyorum böyle hafif gülümsem.
Yan yana kaydetmek de değişik oluyormuş. Biz hep ekrandan birbirimizi evet. Görüyorduk.
Evet şimdi böyle yan yana oturarak kaydediyoruz. Rolü ne? Yaratma cesareti biliyorsun. Orada tabii kavramı çok derin bir şekilde ele alıyor farklı farklı yerlerden ve üçe ayırıyor. Yani neye dayandırıyor? Üç farklı perspektife dayandırıyor. Birincisi diyor ki cesaret gerekir. Aslında sen de ona işaret
çünkü
ettin.
Korkutucu bir alana girmek zorundasın.
Evet. Ve hem korkutucu bir alana girmen lazım ama bir taraftan da o tutkunun ortaya çıkması ve aslında o tutkuyu tüketene kadar yapman gerekiyor. Yani yaratıcılık ancak öyle mümkün. Yani sadece hazla, sadece hevesle açıklanabilecek bir şey değil. Belki başlangıcı öyle ama orada mesela sanatçıların genelde üretim süreçlerine baktığımızda hele de bizimki gibi toplumlarda yani sanatçının sanat eserinin gerçekten değerini bulamadığı toplumlarda aslında orada bir her gün bir vazgeçiş ve yeniden varoluş var muhtemelen. Yani artık çok isim yapmış bir sanatçı değilsiniz. O yüzden de orada diyor ki yaşam ve ölüm korkusu aslında iki korku var. Yani buradaki yaşam korkusu insanın yalnız kalmamak için birbirine bağlanmasını gerektirir. Bu da özgünlüğü yok eder. Benim itirazım aslında biraz buradan doğuyor. Yani bu kadar çok yaratıcı denmesinin sebebi insanların bu denli birbirine bağlı olduğu bir yerde ve birbirine bağlı olarak bir şey ürettikçe yani bu işte video creator. Tamam da yani ürettiğiniz videoların %99'u birbirinin aynısı. Akım diye bir şey var yani. Hatta ona da gerek yok. Böyle şablonu veriyor bize Instagram.
Doğru.
Biz sadece oraya kendi çektiğimiz işte küçük an parçalarını koyuyoruz ve bir şey yaratmış oluyoruz. Şimdi tabii böyle olunca ben yapay zekaya itiraz etmeyi de anlayamıyorum. Çünkü yapay zeka da aynısını yapıyor. O da zaten bir şekilde inşa edilmiş bilgileri, birikmiş bilgileri toplayıp ortaya bir şey çıkartıyor.
Hatta çoğunlukla insanların yaptığından daha özgün bir
daha
şey
özgün
çıkartıyor.
Bir şey
bakınca.
Daha fazla. Çünkü onun tabii ki altında, arkasında tabii ki daha fazla insanın bilgisi olduğu için. Ama insanın yaratma süreci de aslında ondan çok farklı bir şey değil. Çünkü hani sen de başka bir yerlerde gördüğün şeyleri sadece tabii ki orada kendi deneyiminden ve kendi bilgi birikiminden geçerek üretiyorsun. O yüzden böyle hani burada inanılmaz birbirinden farklı ayrı süreçler olduğunu düşünmüyorum. Özellikle günümüzde yaratıcılık konuşulduğunda tabii yani daha önceki zamanlara gittiğimde tabii sanatçıların yaratma süreci daha başka, daha yalnızlıktan gelen bir yaratma süreçleri var. Belki onu ayrı değerlendirilir ama tabii ki burada bir ölüm korkusu senin dediğin şey çok yaratıcılığı zaten aslında doğuran süreç. Yani orada bir ölüme baş kaldırıyorsun evet. Aslında bir şey yarattığın zaman.
Peki bu şeye devam edecek misin? İlk aşama dedin cesaret. Diğer aşamaları da aktaracak mısın bize?
Aktaracağım ama uzun. Bir şey söylemek istiyorsan araya girebilirsin.
Anladım. Yani şöyle küçük bir şey söyleyeceğim. Bu yalnızlık konusu enteresan geldi. Yine bu açıdan düşünmemiştim. Şöyle dediğin şey çok doğru. Normalde böyle mesela şöyle bir klişe vardır ya işte bir ıssız bir sahil kasabasına gidip romanımı yazacağım diye mesela böyle. Çünkü o yaratıcı süreç insanın kendi içine bakmasını gerektiren ve yalnız kalıp odaklanmasını gerektiren bir şey olarak hep yüzlerce yıldır bu şekilde biçimlenmişti kafanızda. Ama şimdi böyle kalabalıklar içinde yaratıyor herkes. Hatta kalabalıklardan malzeme toplayarak yaratıyor. Böyle bir topluca, kolektif bir yaratma hali içerisindeyiz. Hiçbir yaratımız bireysel değil. Hatta tek başımızayken çok da bir şey yapamıyoruz falan böyle bir hale geldi. Bu enteresan, bu dönüşümü nasıl yorumlamalı? Belki de tam olarak bu yüzden yeni bir sözcüğe ihtiyaç var. Yani yaratıcılığın doğasına çok aykırı bir şey aslında böyle kolektif halde bir şey yapıyor olmak. Bir tek bunu söyleyecektim. Sen diğer aşamalara geçip bizi aydınlatmaya devam edebilirsin.
İkinci aşamaya da karşılaşma anı diyor. Çünkü aslında bir şey yarattığında onu fark etmen lazım. Çünkü ya bir sürü an oluyor hayatımızın akışında ama onun gerçekten yaratılmış bir şey ya da belki de değer bulacak bir şey olduğunu nasıl anlayacağız? Bu anlamda bilimden çok da farklı değil belki yaratıcılık. Yani bir sanat eserini üretmek, yani bir gerçekten karşılığı olan bir şeyi üretmek çok farklı gelmiyor bana. Çünkü orada bir aslında keşif süreci var. O anın doğru an olduğunu, hazdan, meraktan, onu ayıran şeyin ne olduğunu da bilmek lazım. Bence günümüzün en büyük sorunu da bu bir taraftan. Çünkü neyin gerçekten yeni, sanat, evet, yeni, neyin gerçekten değer atfetmemiz gereken bir şey olduğunu çok da kestiremiyoruz. Orada birincisi çok fazla şeyin tabii ki önümüze çıkmasıyla alakalı. İkincisi de mesela çağdaş sanat diye bir şey var ki çok seversin sen.
İyi örnekleri İyi seviyorum örnekleri, ama işte çok evet, zor ayırmam.
O yüzden çünkü çok geniş bir kavram. Yani hani orada mesela sanatçı bu sanattır dediğinde onu sanat mı kabul etmemiz, yani bir yaratıcı bir süreçten çıktığını mı kabul etmemiz gerekiyor? Burada büyük bir kafa karışıklığı var.
Evet ya, şöyle burada biraz estetikle ilişkisine belki gelmek lazım. Bir sanat eserinin en azından. Daha önce güzellik bölümünde biraz konuşmuştuk bu estetik, estet, işte güzelden haz alma hali vesaire meselesini. Yani bir kere her yaratıcı sürecin sonunda ortaya çıkan şey güzel midir? Ya da güzeli burada nasıl tanımlamalıyız? Belki biraz bunu konuşabiliriz. Bence güzeldir çünkü yenidir ve yeni olan her şey insana güzel gözükebilir. Ürkütücü bir güzellik de olabilir bu. Böyle sakinleştirici bir güzellik de olabilir. Ama sonuçta o yaratıcılığın sonucunda ortaya çıkan şeyin ben güzel olduğuna inanıyorum. Belki tam olarak burada destekçimiz Doku Kliniğin daha önce birazcık bahsettiğimiz bir tarafından bahsetmek güzel olabilir. O da şu, dikkatli dinleyicilerimiz fark etmişlerdir. Biz podcast'ın kapaklarında kullandığımız şeylerde genelde bir sanat eseri kullanıyoruz. Genelde değil, her zaman. Ve Doku Kliniğin sponsoru olduğu bölümlerde bir küçük not yazıyoruz Instagram'da ve podcast'ın açıklamasında. Kapakta seçilen eser Doku Kliniğin koleksiyonunda yer almaktadır diye. Çünkü kendilerinin yüzlerce sanat eserinden oluşan bir koleksiyonları var. Ve bu koleksiyon onların Şişli'deki kliniklerinin duvarlarında sergilenmekte. Herkese açık olarak. Bu bir aslında özel koleksiyon. Onların sahip olduğu bir koleksiyon ama tıpkı bir müze gezer gibi klinikte dolaşırken bir galeri, çağdaş sanat galerisi gezer gibi bir takım eserlerle karşılaşıyorsunuz. Bizi onlarla böyle bir araya geldiğimizde en çok etkileyen şeylerden biriydi bu. Yani estetik üzerine ağırlıklı işlem yapan bir klinik burası. Estetiğin sanatla olan ilişkisini, yani her tür estetiği kapsayıcı bir yer olduğunu aslında göstermek açısından bana çok etkileyici gelmişti. Ve biz de bu onların koleksiyonundan seçilmiş eserler kullanmaktan podcast kapaklarında ben kendi adıma çok mutluluk duyuyorum. Çünkü çok iyi sanatçıların, çağdaş sanatçıların da eserleri var koleksiyonlarında. Belki işte bu yaratıcılığın sonucundaki ortaya çıkan güzellik demişken tam bunu da eklemek isterim.
Tabii tıpta aslında şimdi Doku Klinik'ten gelince estetik bunun en görünür kılan şey ama tıpta yaratıcı bir süreç, gerçekten yaratıcı bir süreç. Hem orada tabii ki bir hayatın devamlılığı anlamında yaratıcı bir süreç. Yani işlemeyen bir şeyi işler hale getirmek ya da daha uzun süre işlemesini sağlamak üzerine, yaratıcı süreçlerin devam edebilmesini sağlamak üzerine yaratıcı bir şey yapmak demek. Beni de şöyle bir şey etkilemişti Doku Klinik'te karşılaşmamızda. Merda Hanım şöyle demişti, ben evdeki, yani orada bulunmayan eserleri buraya getirmeyi seçtik ve o eserleri buraya getirdiğimizde, çünkü biz bir estetik işi yapıyoruz ve güzellikle bağlantılı bir şey yapıyoruz, İçerideki hava değişti ve herkes aslında yaptığımız şeyin daha fazla farkına vardı. Belki işte yaratıcılık dediğimizde, yani o sanat, gerçek sanat ve yaratıcılık dediğimiz şeyin işte böyle bir etkisi var bence. Bir bulaşıcı etki ve o güzelliğin yayılarak artması, insandan insana geçmesi. O söylediği beni çok etkilemişti açıkçası.
Çok güzel hatırlattın onu. Ben buradan tam bir yere gelmek istiyorum. Senin üçüncü aşamanı dinleyeceğiz ama onun öncesinde. Bu yaratıcılığın başka yaratıcı süreçleri tetiklemesi meselesiyle ilgili olarak. Şimdi yaratıcılık konuşurken Arjantinli büyük yazar Borges'i anmamak olmaz. Bu konuda çok akıl yürüten biri kendisi ve aslında yaratıcılık diye bir şey olup olamayacağına dair de çok akıl yürüten biri. Çünkü bir kere bütün yaratıcı süreçler kopyalamakla başlar. Bunu bir kabul etmemiz lazım. Yani hiç kimse durup dururken birdenbire böyle dünyanın en özgün fikriyle ortaya çıkmıyor. Bir şeyleri kopyalayarak her zaman yol alıyoruz ve sonra da onu dönüştürüyoruz. Ve Borges şöyle bir şey diyordu Öteki Soruşturmalar kitabında. Her yazar öncülerini kendi yaratır. Yazdıkları geleceği değiştireceği gibi geçmişi algılamamızı da etkiler, değiştirir. Bunun ben çok önemli olduğunu düşünüyorum ve daha önce de çok alıntıladığım bir cümlesi var. Şimdi tam olarak not etmemişim ama mealen söyleyeceğim. Ben sadece geçmişteki yazarların yazdıklarından değil, gelecekte yazılacaklardan da etkilenerek yazıyorum diyor. Yani oradaki yaratıcı süreçler gerçekten sadece geçmişten değil, gelecekten de. Öyle bir şey var ki orada, bir şey yaratırken siz gelecekle beraber geçmişi de tekrar şekillendiriyorsunuz ve etkileşim çok çift yönlü, hatta 4 yönlü, 5 yönlü, 10 yönlü ilerliyor. Bir şey yaratmak bu anlamda hem geleceği hem geçmişi şekillendiren bir tarafı var. Çünkü üstüne bina ederek gidiyoruz. Ve dediğin gibi tıpta da böyle bir şey var. Aslında bu bölümün kitaplarından biri, belki filmi de koymuşsundur bilmiyorum. Bu ara sürekli konuştuğumuz Poor Things, Alistair Gray'in kitabı, ben kitabı aldım, Zavallılar. Orada mesela bu konulara çok fazla dalıyor. Yani yaratmak, yani filmi izlemeyenlere çok spoiler olmasın ama sonuçta böyle bir insandan başka bir insan yaratmak diyeceğim üzerine. Ve aslında bunu bilim yoluyla yapmak ama bir tür sanat gibi de, çünkü bayağı sıfırdan bir şey yaratıyorsunuz. Çok fantastik bir şey, gerçek olamayacak bir şeyden bahsediyoruz en azından şu anın teknolojisiyle. Ama sonuçta bu kitabı da burada anmak gerektiğini düşünüyorum. Bu işte ve tam dediğin yer, yani tıbbın da yaratıcı bir sürecin sonucu olabileceğine, tıbbın bizzat yaratıcı bir süreç olabileceğine dair onu da almış olayım burada.
Evet, iyi hatırlattın. Şimdi filmi, kitabı beğendiniz mi soruları
gelir. Birazcık konuşuruz belki sonunda. Evet. Üçüncü aşamanı bizle paylaşmak ister misin?
Üçüncü aşamada bilinç dışı süreçler diyor Rollo May. Bu da yaratmak üzerine düşünerek, isteyerek olmaz. Yani ben oturup ben bir şey yaratacağım, şimdi bir şey yaratmalıyım. Yani tabii ki bir emekten ve inşa etme sürecinden geçmesi gerekir ama sadece isteyerek olmaz. Ve burada bir teslimiyet gerekir. Yani o yaratma sürecine kendinizi teslim etmeniz gerekir. Her yaratma eylemi aslında biraz şuradan, yani Picasso'nun da dediği gibi bir yok etme eylemi. Yani önce yok edeceksin ki ondan sonra bir şey yaratabilmelisin. Burada da böyle bilinç dışı süreçler devreye girer diyor. Ve burada bilinç de bilinç dışı aslında hep kavga eder. Jung'a da bir referans vererek. Bilinç dışı insanın sıradanlıktan kurtulmasını sağlar. Bilinç de onu dengelemeye çalışır. Ve aslında dogmatikleştikçe bir şey yaratamayız. Yani o yaratıcı süreçlerden uzaklaşırız. Ve bunun için mutlaka bir şüphe gereklidir, merak gereklidir. Yani bir şeyden şüphe etmemiz gerekir. Belki de dediğim gibi bu anlamıyla aslında ne kadar bilime yakın bir şey sanat.
Çok doğru, çok çok doğru. Evet, bu üç aşama benim için de faydalı ve aydınlatıcı oldu. Umarım dinleyicilerimiz için de öyle olmuştur. Ben biraz da şeye gelelim istiyorum. Başta da konuştuğumuz yaratıcılık baskısı biraz bence üzerimizde çok fazla baskı var. Yani üretkenlik, verimlilik, yaratıcılık bilmem ne. Ya bu çok yeni bir şey. Yani bundan geçiyorum, böyle çok geriye gitmeye gerek yok. 50 sene öncesine kadar pek çok insan eğer kendini işte sanatçı olarak tanımlamıyorsa üzerinde böyle bir şey, baskı kesinlikle hissetmiyordu. Yani hayat çok daha kolay bir süreçti aslında. Sizden beklenenler çok daha azdı. Doymak, yaşamak, tadını çıkarmak hayatın, hayatta kalmak, çalışmak, neyse yani. Şimdi bu şeyi de birazcık kıralım istiyorum ben. Yani kırmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ya mesela Instagram hesaplarımızı bir yaratıcılık kaygısıyla yönetiyoruz pek çoğumuz. Yani çoğumuzun çok sıradan hayatları var ve o sıradanlıktan yaratıcı bir şey çıkarmak çok mümkün değil aslında. Ama herkes kendi alanında yaptığı işle ilgili mesela filan ya da işte tatile gittiğinde yaratıcı bir şeyler koymaya çalışıyor. Bu da biraz sakil duruyor bence. Yapmak zorunda değiliz. Yani eskiden dediğim gibi yani yaratmanın bir yetenek olduğunu kabul etti insanlar çok uzun süre ve bir sürü insan ben de bu yetenek yok deyip işin içinden çıkabildiler. Ve bence bu daha kolay bir şeydi. Şu anda herkes ama az ama çok yaratmak zorunda hissediyor ve o başta konuştuğumuz gibi o yaratılar çok da yaratı değil aslında. Belki burada şu cümleyi aktarabilirim. Romain Gary'nin Onca Yoksulluk Varken kitabından bir cümle bu. Kitabın yaratıcılıkla bir hiç bilgisi yok, sadece şu cümleyi çok severim. Bir çocuğun ağzından yazılmış, daha önce çok anlattım bu kitabı. Bana hep garip gelen gözyaşlarının doğmadan önce programlanmış olmasıdır. Bu demektir ki ağlayacağımız önceden saptanmış. Bunu hiç düşündünüz mü? Kendine saygısı olan hiçbir yaratıcı yapmaz bunu. Bunu alıp az önce konuştuğumuz eksene taşımak istiyorum. Böyle bu kadar programlanmış, planlanmış biçimde yaratıcı olunmaz zaten. kendine saygısı olan hiçbir yaratıcı yapmaz bunu. Mesela yani tatile giderken en iyi fotoğraf çekilecek noktalara bakmak. Ne bileyim, Atina'dayız, oradan örnek vereyim. İnternet böyle listelerle dolu. Akropolis'in en iyi fotoğrafını çekebileceğiniz yer. Yani bu Akropolis'in en iyi fotoğrafını çekeceğiniz yer, Akropolis'le en doğru ilişkiyi kurup onu en iyi anlayacağınız, sezeceğiniz, deneyimleyeceğiniz yer mi? Sıklıkla değil. Bunlar saçma sapan yerler ve sadece Akropolis oradan iyi poz veriyor. Biz oraya gidip o çok iyi fotoğrafı çektiğimizde yaratıcı bir şey yapmış oluyor muyuz? Hayır, yapmış olmuyoruz. Zaten mesele bu yani. İşte özel hayat diye bir şeyin kalmamış olması ve o kamusal hayatla, hepimizin özel hayatlarının çok kamusal bir yere taşınmış olması ile ilgili ve başta konuştuğumuz yine yalnızlık ve toplu halde bulunma meselesiyle ilgili biraz yaratıcılığın gerçekten bu anlamda içinin boşaltıldığını düşünüyorum. Bunu çözmenin yolu da bu baskıyı reddetmek ve içimizden geldiği gibi davranmak diye düşünüyorum.
Kendine saygısı olan yaratıcıyı çok seviyorum.
Evet.
Kendine saygısı olan yaratıcılar olmalı. Ne, çok haklısın. Bu benim ilk baştaki itirazımın temeli aslında, birbirini tetikleyen şeyler. Senin işaret ettiğin gibi ben yaratıcı bir iş yapıyorum. Tırnak içinde yaratıcı bir iş yapıyorum. En azından kendi işimi gösterebileceğim ürünüm yaratıcı bir ürün. Öyle evet. Söyleyeyim. Ama şöyle bir baskı var. Ben de bunu hissediyorum bu arada. Bizim ekibin içerisinde bile bu var bu arada. Ben genelde iş görüşmeleri yaptığım kendimden işte daha genç insanlara şöyle söylüyorum. Arkadaşlar, pazarlama yaratıcı bir süreçtir. Tabii ki yaratıcılık gerekir. Ama eğer sürekli yaratıcı bir şeyler yapmak istiyorum derseniz orası burası değil. Çünkü işinizin gereklerinin farkına varmanız lazım. Yani iyi raporlama da yapabiliyor olmanız lazım. Excel'i iyi kullanıyor olabilmeniz lazım. Evet, stratejik düşünmeniz gerekiyor. Ama bazen en stratejik şey her gün aynı şeyi aynı şekilde yapabilmekten geçiyor. Şimdi bu kötü bir şey değil.
Değil. Ve burada bence şeyi yaşlı yaşlı konuşacağım ama Z kuşağında böyle bir durum var yani. Sürekli yani rutine mesela asla tahammülleri yok. Halbuki bütün büyük yaratılar olağanüstü bir disiplin ve rutinin sonucunda ortaya çıkıyor. Yani işte bir roman yazmak demek mesela yıllar boyu belki her sabah aynı saatte o kağıdın, daktilonun, bilgisayarın neyse başına oturmaktan geçiyor. Ya da işte o tablolar tekrar tekrar tekrar, yani çok tekrarlayıcı, repetitif bir tarafı olan süreçler bunlar ve disiplin çok şart bir şey. Yani şu an böyle bir algı var ya, işte bohem, işte şey sanatçı, her şeyi, normları reddetmiş ve çılgınlar gibi yaratıyor falan. Bu böyle bir şey değil yani. Bunlar çok nadir örnekler ve aslında özgün bir şeyin ortaya çıkmasının arkasında son derece sıkıcı ve kendini tekrar eden süreçler var ve dediğim gibi büyük bir disiplin. Ya yani büyük bir sıkıcılığı beraberinde getiren bir disiplin. Bunu da hatırlamak lazım diye düşünüyorum.
Kesinlikle öyle. Yani ben yine kendi işimden örnek vereceğim. Ben dünyanın en yaratıcı pazarlamacısı olmak istesem işimi iyi yapamam. Hı. Yani o kadar söyleyeyim. Yani mesela bütün günü film izleyerek geçiriyor olsam, evet, tamamen film evreninde geçiriyor olsam işimin %80'lik kısmını gözden kaçırıyor olurum. O yüzden bu baskıyı böyle sürekli üzerimizde hissetmeye gerek yok. Bazı işler, bazı süreçler yaratıcı olmak zorunda değil. Bu birini diğerinden daha değersiz kılmıyor. Çünkü o yaratıcı sürecin devam edebilmesi için o işin zaten öyle işleyebilmesi gerekiyor. Yani bir otomobil tamircisinin otomobili tamir etmesi gerekiyor. İlla ki böyle arabanın üstünde inanılmaz desenler yaratmasına gerek yok.
Modifiye etmeye gerek yok.
Ya da işte bir restoranın, bir aşçının o yemeği her gün aynı şekilde bazen yapması gerekiyor. Hatta her zaman yapması gerekiyor. Yapmadığı zaman sıkıntı oluyor. O yüzden ben neden yaratıcı bir şey yapmıyorum ya da daha yaratıcı bir iş yapmak istiyorum? Tabii ki bunu söyleyebilirsiniz ve bunun peşinden koşabilirsiniz ki bu çok kıymetli de bir şey bence karşılık bulduğunda. Ama kendimiz de bu yüzden böyle hırpalayıp durmanın bir anlamı yok.
Bir de şunu eklemek istiyorum. Ufaktan sonra yavaş yavaş belki toparlayabiliriz eklemek istediğim bir şey yoksa. O da şu ki, yaratıcılık, yaratıcı yazarlık öğrenilebilir mesela, buna katılıyorum. Ama genel olarak yaratıcılığınızı arttırmanın bilmem kaç yolu falan gibi şeyler var. Ben bunun asla çalışan bir şey olduğunu düşünmüyorum. Buna odaklandıkça hatta insanın yaratıcılığını kaybettiğini düşünüyorum. Yaratıcılık çok başka şeylerden beslenen bir şeydir ve dünyaya bakma biçimimizle ancak beslenebilen bir şeydir. Yani bir besteci balkonda duran bir sandalyeye bakarak ilham alabilir. Şu an karşımdaki balkondaki sandalyeye baktığım için bunu söylüyorum. Yani bir başka bestecinin eserinden ya da müzikle ilgili teknik bir şeylerden çok daha fazla besleyebilir onu. Yani yaratıcı olmamaya çalıştığında insan daha yaratıcı olabiliyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani bununla kafayı bozup sürekli olarak üzerine düşünmek de çok öldüren bir tarafı var. İlham hakikaten her yerde gizli. Nasıl baktığımızla ilgili bir şey. Sürekli olarak işte üzerimizdeki bu baskıyla aradığımızda o şeyi bulamıyoruz gerçekten. O yüzden de birazcık bırakmak gerekiyor bazen bazı şeyleri. O yaratıcı tarafımızı dışarı çıkarabilmek için.
Evet, sanırım bu sanatçının ve yaratıcının en büyük düşmanı influencerlık oldu. Bunu ayrıca konuşuruz çok uzun çünkü bu influencerlık üzerinden alırsak. Çünkü gerçek influence etme kabiliyeti olan insanlar aslında baktığında sanatçılar olmalıydı. Sadece yaratıcı süreçleri ortaya çıkaran insanlar olmalıydı çoğu anlamda. Ama herkes influence ettiğinde tabii orası biraz içi boşaldı doğal olarak. Ve normalde o hani şu var ya işte sanatçılar konuşacak. Gerçekten o yaratıcı işler yapan belki insanların konuşmaya alanı kalmadı. Ama konuşmalı çünkü sanatın ve yaratıcılığın aslında en büyük alameti farikası statükoyu tehdit etmesi. Orada bir şey üretilmeyince bu sefer statüko tabii ki günden güne güçlenmiş oluyor. Bu da uzunca bir konu.
Çok uzun.
O yüzden filmlerimize ve kitaplarımıza
evet,
geçelim.
Çok küçük bir şey sormak istiyorum. Sen konuşurken düşündüm. Bu influencerlık, influence etmek yani etkilemek Türkçesiyle. Ya aslında bunu etkilemek olarak çevirdiğimizde biraz böyle tam olarak karşılamıyor gibi. Seni dinlerken aklımdan geçenler bunlar. Nüfuz etmek diye bir sözcük var Türkçemizde ve bence çok daha güzel karşılıyor bunu. Birinin bir şeyi nüfuz etmesinin bence en temel ön koşulu gerçek olması. Gerçek olan, samimi olan, içten olan her şey bir biçimde bir diğerine nüfuz ediyor. Ve burada bu işte influencerların pek çoğuyla ilgili beni rahatsız eden şey bu gerçek olmayan bir şeyi bir şekilde zaten herkes artık bunu sorgulamaya başladı. Bunu gerçekten kullanıyor mu? Bunu gerçekten öneriyor mu vesaire? Oradaki temel mesele o ama insan gerçek bir hevesini, heyecanını, tutkusunu yansıttığında onun zaten nüfuz etmemesi, influence etmemesi çok da mümkün değil. Belki bunu da bir gün konuşuruz diyeyim ve senin filmlerini dinleyelim artık.
Evet, filmlerime geçiyorum sonunda. Patterson'la başladım ben, Jim Jarmusch'un filmi ki aslında buna çok kafa yoran bir yönetmen Jim Jarmusch. Burada da otobüs şoförlüğü yapan bir şairin, kendini şair olarak tanımlamıyor tabii, şiir yazıyor. Ama orada tam olarak aslında bahsettiğimiz işte ne gerçekten yaratıcıdır ne değildirin üstüne kurgulanmış bir film. Barton Fink var, Coen kardeşlerin filmi ki Turturro'nun inanılmaz bir performans sergilediği film. Burada da bir tiyatro metni yazan bir adamın bir şekilde hayatta kalmak için aslında o reklamcılıkla buluşması yani reklam metni yazması ki çok zaten aslında rastladığımız bir şeydir. Burada bir yaratıcı süreç üzerine bir sorgulama var. Charlie Kaufman'ın Ters Yüz filmi yine aynı şekilde. Ve bir de buraya bir şey eklemek istiyorum. Hani bu üç filmin içinde. Aslında Nuri Bilge Ceylan tabii bu yaratma süreçleri entelektüel yaratıcılıkla ilgili çok kafa yoran ve neredeyse her filminde bir şekilde bunu sorgulayan, bunun altını çizen bir yönetmen. Belki genel olarak da ondan bahsedebiliriz.
Ben de hızlıca kitaplarımı söyleyeyim aslında. Söyledim zaten çoğunu. Ağırlıklı kurmaca okuduğum için aslında bütün okuduğum kitaplarda yaratıcılığa dair bir şeyler var ama çok fazla teorik kitap yok okumadığım için burada da bu listede de çok yok. İlki az önce bahsettim Zavallılar. Bu bölüm çok uzadığı için bu Poor Things üzerine konuşma faslını başka bir tarafa zamanı erteleyelim. Ama orada bence kitabı şu anda okuyorum bitmek üzere çok fazla şey var yaratıcılığa dair, yaratmanın ne olduğuna dair. İkincisi Borges'in bence pek çok kitabı ama ben öteki soruşturmaları aldım. Özellikle karşılaştırmalı bakıyor bir takım eserlere, edebiyattaki eserlere ve yaratma süreçlerini biraz dedikliyor. Üçüncüsü de Lawrence Durrell'ın Avignon Beşlisi. Çünkü burada böyle bir kurmaca içinde kurmaca içinde kurmaca gibi bir şey var ve bunun başlı başına çok yaratıcı bir şey olduğunu düşünüyorum. Ve tabii ki yaratıcılığın dünyasına doğasına dair de çok akıl yürütüyor bu kurgunun içine kurguyu yerleştirirken. Benim kitaplarım da böyle. Son olarak bitirirken yine bolca bahsettik. Bu bölümün destekçisi Doku Kliniğe teşekkürlerimizi sunalım. Bu bölümde geçen kitapların ve filmlerin listesini gün içinde her zaman olduğu gibi Instagram hesabımızda bulabileceğinizi hatırlatalım. Var mı Tuğçe eklemek istediğim bir şey?
Yok, çok teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Görüşmek üzere.
Herkese Atina'dan sevgiler gönderiyoruz efendim. Herkese iyi hafta sonları şimdiden.